Ayrım 48, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 539. 19. Bölüm. Daha günün doğmasına çok vardı. Gecenin içinde büyüyecek kara lekeler çoğalarak oradan oraya akıyorlardı. Sabahleyin erken uyananlar alacakaranlığın içini kırlangıçların doldurduğunu gördüler. Bir de kuşların vıcırtıları ortalığı almıştı. Vıcırtılar bir de kayalıklarda yankılanınca bir uğultu patlamasına dönüşüyordu. Gün doğdu, ortalık açıldı, kulakları sağır eden vıcırtılarla kırlangıçlar karanlık bir bulut gibi kaleden dağa kadar köyün göğünü sarmıştı. Kırlangıçlar daha da geliyorlardı. Daha çok güneyden, ovanın üstünden oklar gibi hızla yan yana üst üste geliyor, köyün üstünde dönen kuş hortumuna katılıyorlardı. Kırlangıçlar çoğaldıkça gökten yere yaklaşıyorlar, evlerin damlarını, çatılarını sıyırıp dönüyorlardı. Uçluklarında leylekler, kartallar, daha başka kuşlar havada dönerler, kırlangıçların bir araya gelip gökte döndüklerini kimsecikler görmemiştir. Belki de kendiliklerinden dönmüyorlar, bir hortuma kapılmışlar, göğe inip çıkıyorlardı. Dönen kırlangıç hortumu artık o kadar çoğalmış, o kadar üst üste binmişti ki, insanların başlarına, huğuların çitlerine değiyor, yaralı ölü yere düşüyorlardı. Irmağın üstünden kıyılardaki ılgın dallarına takıla takıla kırlangıç ölüleri akıyordu. Mustafa patlayan kuş sesleriyle yataktan fırladı, uyur gezer gibi nar ağacına kadar koştu. Nar ağacının dallarına çarpan kuşlar yere dökülüyorlardı. Çocuk çövdürünceye kadar bir sürü kuş başına, sırtına, omuzlarına çarpıp yere düştü, tabancasını aldı, gökyüzüne üç el ateş etti. Ateş ettiği yer aydınlık bir kuyu gibi açıldı, arkasından geniş bir mavi boşluk çıktı, hemencecik de kapandı. Akkuş narın dalında şaşkın şaşkın ne olup bittiğini anlamayarak kırmızı mercan gözleriyle yöresine bakınıyordu. Yeşil salkım saça kıvırcık tüylü kuyruğunu da yere kadar sarkıtmıştı. Biraz sonra Mustafa'ya imamdan buyruk geldi. "Söyleyin İsmail Ağa'nın oğluna, zinhar bu kuşlara kurşun atmaya bir daha. Bu kuşlar ebabil kuşlarıdır. Sonra peygamberimiz razı gelmez." Buyruğu alan Mustafa tabancasını beline soktu, camiye gitti. Bütün köylü, yaşlı genç caminin içine ağzına kadar doldurmuşlar, ellerini havaya açmışlar, dudakları kıpır kıpır, korku içinde, yüzleri sararmış dualar okuyorlardı. Mustafa kalabalığın tam ortasında, imamla Tırtıl Hüseyin'in arasında Abbas Usta'yı görünce heyecanlandı, yüreği çarpmaya başladı, bir koşu ustanın evine gitti, kapıya vardı, kapı kilitliydi. O günlerdir, belki de yıllardır Abbas Usta'yı evini izlemiş, nereden girileceğini, nereden çıkılacağını kafasına kazımıştı. Evin çatısına yakın yerde kapalı bir tahta kapakla kapalı pencere vardı. Mustafa çok gözlemişti, bu kapak her zaman açılabilirdi. Vakit geçirmeden pencereye tırmandı. Ya o içerideyken usta gelirse, işte o zaman ne yapardı, pat derdi, ölüverirdi. Pencereyi kolaylıkla açtı. Bu usta da amma ahmak bir adamdı. Ulan be akılsız kişi, sen içliğinde hazineler saklıyorsun. Bu hazinelerin varlığını da bütün dünya biliyor. Bereket versin ki senin böyle hazinelerin olduğuna kimsecikler inanmıyor. Seni herkes delimsek birisi sanıyor. Sanmasınlar da ne yapsınlar? Aklından zoru olmayan bir insan gece demez, gündüz demez, yıl 12 ay durmadan çalışır mıydı? Öyle ya, usta böyle bir sersemlik yapmasaydı, öyleyse şimdi kendisine nereden girecekti? Ben bir yolunu nasıl olsa bulurdum diye kendi kendine övündü. Oho! Eğer ustayla o kadar dost olmasaydı, tasbiri çalınca ustanın yüzüne bakabilecek kadar iki yüzlülük yapabilecek bir tinetle insan olabilseydi, çoktan yedi duvar arkasında da, yarasalı mağarada da, Kaf Dağı'nın arkasında da bulunsaydı o peygamber tasbirini çalabilirdi. Şimdi bu en iyi dostunun en güzel hazinesini çalıyor diye kahroluyor, ölüyor, geberiyor diye ne yapsın, elinden hiçbir şey gelmiyordu. Onun o tasvire çok çok gereksinmesi vardı. Bugünlerde de onun işine hiç mi hiç yaramıyor, sedefli tahta kutunun içinde hiçbir işe yaramadan yatıp duruyordu. Büyüyünce, büyüyüp de bıyıkları çıkınca, uzun namlulu silahlarla atıcılığı öğrenince, bir gün Abbas Usta'yı arayıp bulacak, tasviri de ona, "Buyur ustam, bu benim canımı kurtardı, al tasvirini" deyince, usta önce sapsarı kesilecek, eli ayağı da zangır zangır titreyecek, inanmaz Mustafa'ya bakacak, sonra sesi titreyerek, "Oğlum" diyecek, "sevgili oğlum Mustafa, bu tasvir için her yeri aradım, her kişiyi suçladım, bir kerecik olsun sen aklıma gelmedin. Bu ne biçim iş, bu ne biçim ters dünya? İyi ki getirdin tasvirimi. Adı güzel, kendi güzel Muhammed'imi. Bundan sonra gözüm açıp gitmeyecek. Ben o gün bugündür diyordum ki, Allah tasvirimi bir kez daha görmeden benim canımı alma. Şimdi sana vasiyetim, ben ölürsem bu tasviri sen benim mezarıma, alnımın üstüne koyacaksın. Bu tasvir bu dünyada seni kurtardı, öbür dünyada da beni kurtaracak. Ben Allah'ın huzuruna elimde onun sevgili peygamberinin tasviriyle gideceğim. Allah tasviri elimde görünce şaşıracak. Hey be, Abbas Usta diyecek, ben seni ustalıkla ustaların üstüne başbuğu yarattımdı ya, sen de böyle bir feraset olduğunu bilmiyordum. Yürü cennete, işte yolu orada. Tasvirini de elinden almayacağım. Git onu cennette Muhammed'e göster. Seni kıvançla karşılayacak. Sonra usta katılarak gülmeye başladı. Çok yakıcılanmıştı ya, diriydi, hemen işliğe koştu. Sedefli kutuyu çıkardı, tasviri oraya yerleştirdi. Mustafa içeriye indiğinde gözleri önce hiçbir yeri göremedi. Çok soğukkanlıydı, hep ustayı düşünüyordu. Ustayı düşünmek, tasviri ona götürdüğünde ustanın takındığı türlü haller onu derinden derine eğlendiriyordu. Biraz süre geçince bu sırada da el yordamıyla sedefli sandığı bulmuştu. Gözleri karanlığa alışıp her şeyi apaçık görmeye başladı. Çok eskilerden bu yana köyde yeni takılan her kilidi açmayı denemiş, aşağı yukarı hepsini de açmıştı. Paslanmışlarını 30-50 yıllıklarını, bu dünyada belki de onun üstüne kilit açacak kimse yoktu. Topal İbrahim'i bunun dışında tutmalı. Onun açamayacağı kapalı kapı, bu dünyada onun açamayacağı kilit yoktur. Onun sihirli parmakları hangi kilide yaklaşırsa, Mustafa bir sürede paralar vererek Topal İbrahim'e çıraklık yapmış, bunu da bütün insanlardan kendinden bile saklamıştı. Onun kilit açma ustası olduğunu öğrenmiş olan Abbas Usta'nın aklına tasviri onun çaldığı gelmez miydi? Sedefli kutuyu o kadar az bir sürede elindeki tellerle açtı ki şaşılır. Kilit hem çabuk açıldı hem de üst üste o tatlı sesiyle çın çın çın öttü. Mustafa tasvir koynunda girdiği yerden çıktı. Kırlangıçlar daha çoğalmışlar, yere kadar inmişlerdi. Caminin avlusundaki köylüler ellerini havaya açmışlar, durmadan dua okuyorlardı. Hepsinin ağzı kıpır kıpır. Abbas Usta da boynunu sağa bükmüş, alnını kırıştırmış, tütün zifirli bıyıklarını bir eliyle sıvazlayarak, öbür parmağıyla 99'luk kendi eliyle yaptığı bu dünyanın en değerli, kendi söyle diyordu. Ağacı Mekke-i Mükerreme'den getirilmişti, tesbihini çekiyordu. Mustafa ona bir acıdı ki, onu öldürmüş kadar onun bu en değerli şeyi elinden alarak, bunu bulmak için ne umutlarla yıllar yılı çalışmıştı usta. Ömrünü tüketmişti bu yolda. Mustafa neredeyse ağlayarak şimdi şu anda caminin içine atlayacak, varıp ustanın önünde duracak, eğilecek, onun elini alıp öptükten sonra tasvirini ona uzatacak, al usta diyecekti, böyle bir hazine açık pencereli böyle bir evde bırakılır da camiye hiç gelinir mi? Az daha, az daha gerçekleştirecekken ayakları bütün bedeni onu caminin içine 40 kat urganla bağlamışlar çekiyordu. Aldı yatırdı, eski yarısı yanmış ahıra girdi, içeriden kapıyı bir güzelce kapadı. Küçük bir pencereden bir demet gür bir ışık giriyordu, onun altına oturdu. Tahta parçasını koynundan çıkardı, uzun uzun baktı. Koynuna koydu çıkardı baktı, çıkardı baktı. Tahta parçasının üstünde belli belirsiz sakallı bir adam yüzü gözüküp gözüküp yitiyordu. İsterse hiç gözükmesin diye seslice konuştu Mustafa. Beni kem gözlerden, kazalardan, belalardan korusun da. Salman sözünü ağzına hiç almıyor, Salman'ı hiç aklına getirmiyordu. Hem de ondan hiç mi hiç korkmuyordu. İçine ışık gibi bir sevinç vurmuş, koynundan çıkarıp çıkarıp baktığı tasvir durmadan, andan ana sihirli bir çiçek gibi güzelleşiyordu. Tasvirine baka baka böylece akşama etti. Bu arada Emine'yi hiç düşünmüyordu ki. Emine bir süre başına üşüştü ya, o hemen kadını gözlerinin önünden, kafasından kovdu. Babasına nasıl küsmüşse mezarlıktan yana dönüp de bakmıyor, Emine'ye de öyle küsmüş, onun evinden yana da dönüp bakmıyordu. Babası mezarından kalksa da gelse, nasıl onun yüzüne bakmayacaksa, Emine de dönse onun da yüzüne bakmayacaktı. İkisine de yürekten küsmüş, ikisini de silmişti. Eve gittiğinde ocaktaki bulgur pilavına dökülmüş tereyağı insanı acıktıran keskin bir kokuyla kokuyordu. ''Ana, ana!'' diye koştu içeriye. ''Ana, acımdan öldüm!'' Zero Hatun bir tuhaf baktı ona, yüzüne bir mutluluk geldi, oturdu, kıvançla güldü. Biraz da şaşkındı, gözlerine inanamıyordu. Oğlan Emine işini çabuk atlatmış, kendine gelmişti. Köpeği bile aylarca arayan Mustafa'ya ne olmuştu? Bir şeyler vardı bu işte ya, neydi? Hep birden sofraya oturdular. Mustafa bir yağlı pilavdan bir lokma alıyor, bir koynundaki tahta parçasına dokunuyordu. Böylece yüzünde ışık gülleri açarak yemeğini yedi bitirdi. Aklında da hep anasının bir sıralar altınlarını, hırızmalarını, küpelerini, gerdanlığını koyduğu yeşil sırma işlemeli kadife kese vardı. Kadife kese tam koynundaki tasvirin budak parçasına göreydi. Bu gece keseyi ele geçirmek, peygamber tasvirini onun içine koyup boynuna asmak zorundaydı. Ne olacak yani? Boş kese sandığın dibinde durup duruyordu. Keseyi sandıktan almak hiç de zor olmadı. Onu korkutan sandığı açmak, keseyi almak değildi de kilidin çıngırağıydı. Çıngırağı duyunca anasının uyanacağını biliyordu. Bu çıngırak var ya, namussuz, çan gibi ötüyor, ortalığı birbirine katıyordu. Mustafa'nın aklı hemen yardımına koştu. Önce sandığı ahıra götürüp orada açmayı düşündü. Sandık çok ağırdı, vazgeçti. Gece yarısı horozları ötünceye kadar düşünmediği yol bırakmadı. Bir türlü şu çıngırağın sesini durdurmanın bir yolunu bulamadı. Sonra birden aklına düştü. Yüklükten birkaç yorgan alacak, sandığın üstüne örtecek. Kilit açıldığından da sesi dışarıya sızmayacaktı. Öyle yaptı. Bu sandığı şimdiye kadar belki 100 kere açmıştı. Yorganların altına girdi, maymuncuğunu kilide soktu. Kilit 3 kere çın, çın, çın etti. Yorganların altından çıktı. Ayaklarının ucuna basa basa yataklara gitti. Bütün yatakları teker teker yokladı. Hiçbirinde küçük de olsa bir kıpırtı yoktu, buna sevindi. Yorganın altına yeniden girdi, sandığın kapağını açtı. Kesenin yerini biliyordu, elini uzattı. Yumuşacık kumaş eline değdi. Sandığı da yorganın altında açtığı gibi kapattı. Kilit gene 3 kere çınladı. Mustafa yorganları götürdü, yüklüğe koydu. Kendi de yatağına girdi. Tasviri kesenin içine koydu, göğsüne bastırdı. Sabah oldu, çocuk keseyi boynuna astı. Üstünden gömleğini, mintanını giydi. Kesenin ipi boynunda gözükmüyordu, öyle kapatmıştı. Dışarıya çıktı, akkuş narın dalına konmuş, al kuyruğu daldan aşağıya kadar sarkmıştı. Akkuş bu sabah çok gülüyordu. Mustafa aldırmadı gitti, her sabah çövdürdüğü yere gene çövdürdü. Al kuyruk da ona gülüyordu. İşemesi bitince ayakları aldı, onu doğru Abbas Usta'nın işliğine götürdü. Avlu duvarının dibindeki üstü yazılı 4 köşe mermer taşın üstüne çıktı. Abbas Usta'yı görür görmez de yüreği delicesine çarpmaya başladı. Usta gene ağacın gövdesine oturmuş, işinin üstüne yumulmuş, eli mekik gibi işleyerek arada sırada başını kaldırıp ırmağa, göğe, karşısındaki kaleye bakıyor, kiminde de duruyor, epeyce bir süre düşünüyor, işlemeli gümüş tabakasını çıkarıyor, özenle sigarasını sarıyor, kavlı çakmakla yakıyor, sonra da çok vakit yitirmiş gibi çarçabuk işine eğiliyor. Hem kalın kehribar ağızlığa geçirdiği sigarasını içiyor hem de çalışıyordu. Mustafa böylece onu sabahlardan akşamlara kadar izledi. Onda hiçbir değişiklik göremedi. Abbas Usta her günkü Abbas Usta'ydı. Onu tanıdı tanıyalı, nasılsa bugünlerde de öyleydi. Mustafa onun elindeki sapı sedef ince bıçağı görünce yüreği cız etti. Onu o afsunlu bıçağı neden almamıştı? Bir daha sefere, kırlangıçların bir daha gelişlerinde. O gün kırlangıçlar gece yarısına kadar köye gelmelerini sürdürmüşler, sabaha karşı da köyde kapkara kuş ölüsü öbekleri bırakarak çekilmiş gitmişlerdi. 4. gün çocuk onu görür görmez her şeyi anladı. Saçı başı darmadağınık, gözleri kan çanağına dönmüş, bıyıklarını çekiştirerek bir ağacın dibine geliyor, sandığı yerden alıyor, budak parçalarına teker teker bakıyor, sonra sandığı yere bırakıp çabuk çabuk suyun kıyısına yürüyor, oradan hızla geliyor, sandığa saldırıyor, sandığı yere atıyor, bir an duruyor, düşünüyor, sonra da koşuşturmasını sürdürüyordu. Yüzü, boynu, alnı örümcek ağı gibi olmuş, kırışık içinde kalmış, Abbas Usta bir anda çökmüştü. Mustafa ona bir acıdı, bir acıdı ki neredeyse şimdi duvardan içeriye atlayacak. Ölme usta, Abbas usta, ne olursun ölme. Senin peygamberini ben aldım, al işte sana geri getirdim diyecekti. Usta ölür müydü? Eğer peygamberini yitirirse ölür dedi kendi kendine. Niçin ölmesin? 40 yıl bekleyerek sonunda da bulduğu peygamberini yitirince inme inip de neden ölmesin? İnsan ölür de öteye bile geçer. Ama Abbas usta çok yaşlı. Yaşlı olsun. Yaşlı olunca insanlar ölüyorlar. Abbas Usta peygamberini yitirmese gene ölecekti. Zaten eli ayağı titriyor, gözleri de o kadar iyi görmüyordu. Yürürken habire tökezliyordu. Tökezleyen insan çabuk ölür. Şimdi peygamberini yitirince daha çabuk ölecek. Usta gittikçe hızını artırıyor, sandığı yere vuruyor, kapağını açıp çabuk çabuk karıştırıyor, tak diye kapatıyor, şaşırıp kendi yöresinde birkaç kere dönüyor, eve giriyor, çıkıyor, yerlere, ağacın gövdesine, deliklere, çukurlara bakıyor, aranıyor, yüzü de gittikçe kırışıyor, soluyor, bir öfkeleniyor, yumruklarını sıkıyor, gözükmeyen düşmanla yeğin bir savaşa girişiyor, ardından da çözülüyor. Kolları yanlarına düşüyor. Hüzünlenmiş, bütün oyuncakları kırılmış bir çocuk gibi burnunu çekiştirip dudaklarını sündürüyor. Mustafa gözünün önünde can çekişir haldeki Abbas Usta'ya daha çok dayanamadı. Bir koşuda kale boynunu buldu, incir ağacının altındaki kovuğa sığındı. Yere oturur oturmaz da yeşil kadife köseyi boynundan aldı, büzgüsünü açtı. Elleri kelebek kanatları gibi titriyordu. Tasviri çıkardı, şu anda da bu dağın üstündeki peygamberin yüzünü düpedüz gördü. Peygamber iri gözlerini kısarak ona gülüyordu. Veremem peygamberimi dedi. Varsın ölsün. O çok yaşadı. Üstelik de peygamber tasvirini buldu gördü. Daha ne istiyor? Köye döndüğünde Abbas Usta'nın ölüm haberini alacağını kesinlikle biliyordu. Epeyce ikircik geçirdi tasviri götürüp götürmemek için. Bir keresinde de koşarak tam Abbas Usta'nın avlu duvarına gelmişti ki kendine geldi. Birkaç adım daha atsa neredeyse Abbas Usta'nın yanına varacak, buyur usta tasvirini diyecekti. Duvarın dibinde kızgın demire yalın ayak basmışçasına irkildi. Hemencecik de geriye döndü. İncirin altındaki kaya kovuğuna girdiğinde soluksuz kalmış, büyük bağışlanmaz bir yanlıştan da kurtulmuştu. Ya orada durmasa, ya 2-3 adım daha atsa, buyur usta tasvirini deyiverseydi ne olacaktı? Tepeden tırnağa ürperdi. Daha teri bile kurumadan gene köye koştu. Duvarın dibinde bir an bekledi. İçeriye atlamasıyla kendini Abbas Usta'nın karşısında bulması bir oldu. Karşı karşıya, göz göze öyle bir süre kala kaldılar. Çocuk gözleri kan çanağına dönmüş, öfkeli yıkılmış adamın gözlerini gözlerinden çekmiyor, öyle durmuş, dünyaya meydan okuyordu. Ve usta ağır ağır geriye döndü. Ağacın altındaki sedef kutuyu aldı, kilitledi, ayaklarını sürükleyerek işliğe girdi. Çocuk orada dimdik, kanı kurumuş, kıpırdamadan, ne kadar kaldığını bilemeden bekledi durdu. Kendine geldiğinde gün kavuşuyordu. O gece sabaha kadar uyumadı. Sabah erkenden yatağından çıkar çıkmaz Abbas Usta'ya koştu. Daha gün doğmamıştı ya, ortalık aydınlanmıştı. Usta her zaman bu saatlerde dışarıya çıkar, ocağı yakar, cezvesini közlerin içine sürer, sigarasını tellendirir, sırtını ağacın gövdesine verip oturur, kahvesi pişince çabucak cezveyi ocaktan alır, fincanını doldurur, biraz elinde tuttuktan sonra bir yudum çeker, yerdeki tabağına koyar, sonra da iri kehribar ağızla takılı sigarasını derin üst üste çekerdi. Mustafa gün kuşluğa kadar bekledi. Usta görünürlerde yoktu. İçine kurt düştü. Acaba usta ölmüş müydü? Ustanın öldüğünü düşününce çok öfkelendi. Ulan diye geçirdi içinden. Geber be! İnsan da bir peygamber tasvirini yitirdi diye ölürse. Öl ulan! Geber ulan! Yüzü kapkara olmuş eve girdi. Serili sofra onu bekliyordu. Anası buğulanan tarhana tasını getirdi önüne koydu. Çocuk bir anda nasıl içtiğini bilemeden tarhanayı içti bitirdi. Hemencecik de dışarıya çıktı. Ustanın işliğine yollandı. Usta gene ortalarda yoktu. Ne yapsaydı acaba? Avludan içeriye atladı, evin kapısına kadar geldi. Küçük pencereden içeriye baktı. İçeride ustanın ne ölüsünü ne de dirisini görebildi. O gün akşama kadar köyün içinde bir ustanın evine gelerek, bir angıt kayasına, düz kayaya giderek, düz kayanın dibinde gözleri kartal yuvalarına dikilmiş Yusuf'u görüyordu. Her gittiğinde bir gök burunu dolaşarak bir kale boynuna, alıçlı koyağa uğrayarak ortalıkta döndü durdu. O kadar üzülüyor, kahroluyor, kahroldukça da ulan geber diyordu. Ulan geber topal Abbas Usta! Ulan bir insan da bir peygamber tasviri içinde ölür müymüş? Ulan geber! Abbas Usta'nın ölüsünün de koktuğunu sanıyor, burun delikleri açılmış ustanın evinin duvarlarını, penceresini, kapısını kokluyor. Burnuna da hiçbir koku gelmiyordu. Belki de hastalanmıştır diye içine bir umut doğuyor, o umudunu da bir anda yitiriyordu. Ulan öl, ulan kok mendebur adam. Bu mendebur sözünü de Abbas Usta'dan duymuştu. Peygamber tasviri bana gerek, sana onu vermeyeceğim. Başıma bir tasvir için bela oldun ulan. Sen ne yapacaksın onu söyle bakalım. Bir işine yarayacaksa onu sana vereyim. Söyle ulan, söyle ulan kulaksız mendebur. Bu tasvir senin ne işine yarayacak da ölüyorsun? Söyle ulan söyle, söyle iç soyu, ölüsü kokmuş söyle. Abbas Usta'ya o kadar öfkeleniyor, ona ağzına alınmaz küfürlerle sövüyordu ki, şu Çukurova'da bile bir çocuğun bu kadar küfür bildiğine herkes şaşardı. O kadar çok da üzülüyordu ki şimdiye kadar hiç böylesine üzülmemişti. Ustanın öldüğünü, onun ölüsünün de içeride kalarak koktuğunu söyleyecek kimsesi yoktu. Anasına söyleyemezdi. O ne cindi o. Abbas ustayı, peygamberini çalarak onun öldürdüğünü hemencecik anlayıverirdi. Mehmet de artık hiç gözükmüyordu. Onu görür görmez hemen yitiklere karışıveriyordu. Ali Çavuş onun kuşu her gün geliyor, evin önündeki ağaca konuyor, zillerini zıngırdatıyor, Çavuş'u deliye döndürüyordu. Aşık Ali, Tırtıl Yusuf, hiç kimseye güvenemiyordu. Akkuş da bugünlerde gözükmez olmuştu. Eşkıya Sefer o her gün tüfeğini güzel kokan bir yağla yağlıyor, tüfeği güneşe seriyor, başını da bekliyordu. Bütün köyü teker teker gözden geçirdi. Abbas Usta'nın ölümünü söyleyecek köyde kimseyi bulamadı. O kadar dalgın, o kadar ne yapacağını bilmiyordu ki, bir kez gitmiş mezarlığın kapısında babasının mezarının önünde durmuş, birkaç kez de ayakları onu almış Emine'lerin kapısına kadar götürmüştü. Faytonun altına eğilmiş kocabaş köpeğe bile bakmıştı. Bir sabah uyandığında sanki başı gövdesinde yoktu. Abbas Usta'ya bir daha gitmek istedi, gidemedi. Kendini uzun bir süre zorladı, artık onun evine bir tek adım bile atamıyordu. Onu artık iyice ta yürekten küstüğünü anladı. Başının uyuşukluğu da o anda geçti, kale boynuna yollandı, gitti o iskemle gibi mavi çinke taşının üstüne oturdu, yönünü de Düldül Dağı'na döndü, yüzünü iki eli arasına aldı. Abbas Usta'yı, köyü, her şeyi, herkesi unuttu. Karşısında dalga dalga sıralanan şu mavi dağların arkasında bütün görkemiyle ışıklara batmış apak parıltılı bir billur gibi şavklanan Düldül Dağı dünyanın üstünde salınıyordu. O gün karanlık basıncaya Düldül Dağı ortadan silininceye kadar yerinden kıpırdamadı. Oradan doğru suyun kıyısına indi, çakılların üstünde yürüdü, eve döndü, bulgur pilavını yer yemez de uyudu. Artık bütün yaşamı böyleydi, kendini bırakmıştı. Düldül Dağı'ndan kendine bile söyleyemediği bir umut ışığı her gün ona doğru yeşerip geliyordu. Bunun bilincinde değildi ya, içindeki karanlık yavaş yavaş çekiliyordu. 48. Ayrımın sonu. Sayfa 548.